Herkese merhaba, Dersimiz Fitness'in 34. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde direnç bantlarının kas gelişimine etkisinden konuşacağız. Direnç bantlarıyla kas mı yapılır, o yeni başlayanların işi falan diye düşünüyorsan bu bölümü mutlaka sonuna kadar izlemeni tavsiye ederim. Uzun süredir aynı antrenman modelini takip ediyorsan, eklemlerinde ağrı hissediyorsan, bantlarla antrenman yapman sana birçok yönden fayda sağlayacak. Bunun detaylarını bu bölümde konuşacağız. Dersimiz Fitness başlıyor. Direnç bantları ilk olarak olimpik lifter ve power lifterlar tarafından kullanılmaya başlandı. Vücut geliştirmecilerin direnç bantlarını biraz daha geç keşfettiğini söyleyebiliriz. Peki direnç bantlarının en öne çıkan özelliği ne? Bandı gerdirdikçe direncin artıyor olması. Bu özellik başka herhangi bir fitness ekipmanında yok. Yani dumbbell'a, barbell'a, serbest ağırlıklara baktığında ağırlığın alt noktasıyla üst noktasındaki direnç aynı. Ama bantlarda yaptığın harekete bağlı olarak bantın boyu uzadıkça sana uyguladığı direnç de artıyor. Bandın bu eşsiz özelliği sana kas gelişiminde birçok fayda sağlayacak. Bu bölümde teker teker bu faydaları detaylı bir şekilde ele alacağım. Direnç bantlarının en yaygın kullanım alanlarından bir tanesi de fizyoterapi. Sakatlanan kişilerin hızlı bir şekilde kas ve güç kapasitelerini arttırarak tekrardan normal yaşantılarına dönmesi sürecinde fizyoterapistlerin ağırlıklı olarak kullanmış olduğu bir ekipman. En temel sebeplerinden bir tanesi çok güvenli olması. Zaten sakatlanan bireylerin en fazla dikkat etmesi gereken şey de sakatlıklarını daha da kötüye götürecek, herhangi bir şekilde riske atacak hareket yapmamaları. Direnç bantları da bunu çok güzel sağlıyor. Hani aklında bu ekipmanı böyle spora yeni başlayanların kullandığı bir ekipman ya da işte kadınların antrenmanlarda işte kalça hareketlerinde falan kullandığı bir ekipman gibi düşünüyor olabilirsin, öyle yer etmiş olabilir. Fakat direnç bantları da tıpkı serbest ağırlıklar gibi seviye seviye. Yani çok ince diş ipi gibi bir direnç bandı kullanırsan evet çok kolay. Fakat kalın, yani uyguladığı direnç 20, 30, 50 kilolara kadar çıkan birçok direnç bandı var günümüzde. Seviyene göre, yaptığın harekete göre seçtiğin bantla kaslarını sandığından çok daha fazla aktif edebilirsin. Özellikle de Covid döneminde insanlar sürekli evde antrenman yapmak zorunda kaldığı için birçok direnç bantları ile ilgili modeller, yeni ekipmanlar çıktı. Zaten böyle dörtlü, beşli Predator bant diyorlar. İşte o bantları görmüşsündür. İnce ince 4-5 line'dan oluşuyor. İstediğin gibi ekleyerek çıkararak direnci arttırabiliyorsun. Her bir bant ekstradan işte 5 kilo, 10 kilo fazla direnç uyguluyor. Onun dışında squat yaparken dizlerinin etrafına kullandığın, özellikle kadınların genelde antrenmanlarda kullandığı direnç bantları var dizlere yönelik. Motor lastiği gibi yuvarlak daire şeklinde bantlar var. Onlar renkli renkli seviye seviye ayrılıyor. Bütün bu direnç bant çeşitlerini antrenmanın çeşitli noktalarında, çeşitli şekillerde, detaylarına birazdan gireceğiz, uygulayarak kas gelişimini maksimum seviyeye çıkartman mümkün. Kas gelişimine en fazla katkıda bulunan antrenman modellerinden bir tanesi izometrik kasılmalar demiştik. 19. bölümde hatta bunun detaylarını ele aldık. Direnç bantları izometrik kasılmaları yapmak için mükemmel bir ekipman. Row yaptığını düşünelim. Bantı kendine doğru çekiyorsun. Bantı çektikçe direnç artıyor. İlk etapta tuttuğunda 5 kiloluk sana direnç uyguluyorsa 10 kilo, 15 kilo, 20, 25 göğsüne çekene kadar gittikçe bantın uyguladığı direnç de artıyor etkiye tepki olarak. Hareketin en son noktasında sırt kaslarını sıkarak, omuzlarını aşağı bastırarak bu pozisyonu koruduğunda, izometrik kasılma yaptığında kas gelişimini inanılmaz derecede arttırabilirsin. Aynı zamanda bandı serbest ağırlığa takarak da kullanabilirsin. Mesela deadlift yapıyorken işte ya da barbell row yapıyorken, dumbbell chest press yapıyorken bantı bara bağlayarak yukarı doğru çektikçe hareketi kendine daha da zorlaştırabilirsin. Vücut geliştirme dünyasında direnç bantları en çok popüler olarak makinalara bağlanarak kullanılıyor. Mutlaka işte videolarına falan denk gelmişsindir. Özellikle Hammer Strength'in bu plaka yüklemeli makinalarına direnç bantlarını takarak hareketin son noktasında bant daha da gerildiği için kaslardaki aktivasyon artıyor, hareket gittikçe zorlaşıyor. Vücut geliştirmeciler bunu kaslarını özellikle son kısımda, hareketin alt kısmında daha iyi sıkıştırabilmek için makinalarda kullanıyorlar. Ya da işte yarışmalarda tam sahneye çıkmadan önce backstage'de sahne arkasında işte pump yapmak için falan kullanıyorlar direnç bantlarını. Neden? Çünkü sahne öncesinde bu hem onları çok yormuyor hem de kasa çok güzel kan pompalıyorlar bu şekilde. Daha yuvarlak, full bir görüntü oluyor sahnede. Direnç bantları aslında ilk olarak spor sakatlıklarında kullanılmaya başlanıyor. Zaten fizyoterapi sektörü çok fazla yatırım yapılan, bilimsel gerçeklere dayalı, çok gelişmiş bir sektör. Herhangi bir iş kazası, araba kazası vesaire geçirdiğinde sigorta şirketleri senin bütün tedavi masraflarını karşılamakla yükümlü, eğer sigortan varsa. Çok ciddi paralar dönüyor bu sektörde. Dolayısıyla fizyoterapistler Hastalara uyguladıkları antrenman tedavi metotlarında başarılı olmak durumundalar. Ve bu sakatlıkların rehabilitasyonunda en çok kullanılan ekipmanlardan bir tanesi direnç bandı. Düşündüğün zaman bir sakatlıktan iyileşmenin en hızlı yolu o eklemi çevreleyen kasları güçlendirmek. En hızlı bu şekilde iyileşebilirsin. Ama aynı zamanda o bölge çok hassas olduğu için çok fazla zarar da vermemen lazım. Güvenli bir şekilde geliştirmen lazım. Tam olarak bu noktada direnç bantları devreye giriyor. Kasa zarar vermeden güvenli bir şekilde mümkün olan en hızlı şekilde kaslarını geliştirmek için kullanabileceğin çok güzel bir ekipman direnç bandı. Zaten günümüzde sağlık sektörünün yani bu rehabilitasyon sektörünün en gelişmiş olduğu, en fazla yatırımın yapıldığı kısım spor sakatlıkları, kulüpler. Çünkü çok büyük paralar dönüyor işte basketbol, futbol gibi büyük spor kulüplerinde. Sporcuların değeri çok fazla, getirdikleri kulübe kattıkları para çok fazla. Dolayısıyla herhangi bir sakatlık yaşadıklarında mümkün olan bütün imkanlar kullanılarak bilimsel bir şekilde o sporcunun hızlı bir şekilde iyileştirilmesi için gereken neyse yapmaya çalışıyorlar. Zaten spor sakatlıklarındaki tedavi yöntemlerine de baktığında direnç bandı çok yaygın olarak kullanılıyor. Bu sporcuların geçirdikleri sakatlıklar basit sakatlıklar değil. Normal sıradan bir insan aynı sakatlığı geçirse yıllarca belki iyileşemez. Hatta hayatı boyunca düzgün şekilde tedavi görmediği takdirde bu sakatlıkların acısını, ağrısını çeken insanlar biliyorum. Fakat bu kulüplerdeki profesyonel sporcular, fizyoterapistlerin, doktorların uygulamış olduğu metotlarla birkaç ay içinde hızlı bir şekilde iyileşebiliyorlar. Ve dediğim gibi bunların iyileşme süreçlerinde direnç bantları aktif olarak kullanılıyor. Bir sakatlığın iyileşmesi için ne yapman gerekiyor? Sakatlıklara baktığın zaman genelde ne oluyor? İşte kas yırtığı, tendon yırtığı, belki kemikte bir kırık. Bu sakatlıkların hepsinin ortak kümesi ya da ortak çözümü diyebiliriz. Kasın tekrardan güçlenerek onarılması. Diyelim senin kemiğinde bir kırık var. Etrafını çevreleyen kasları ne kadar güçlü tutarsan kemik kastan besleniyor. İyileşmenin en hızlı yolu bu. Aynı şekilde yine tendonlarında, kaslarında herhangi bir yırtık oluştuğunda çözüm o bölgedeki stabiliteyi, kas gelişimini arttırmak. Ve bu tarz sakatlıkların tedavisinde yıllardır direnç bantları aktif olarak kullanılıyor. Yine aynı şekilde direnç bantlarına benzeyen reformerlar çok popüler olmasının sebebi alınan sonuçlar. İnsanlar herhangi bir sonuç almasa, özellikle kadınlar yaygın olarak kullanıyor reformerları bildiğiniz gibi, ciddi sonuçlar alınmasa bu makineler bu kadar popüler olmaz. Sistemine baktığın zaman yine direnç bandının sistemi. Yani çektikçe hareket zorlaşıyor. Onlarda da işte yine markadan markaya değişiyor ama yaylı sistem var. Direnç bandı mantığında yaptığın hareketleri ciddi anlamda zorlaştırabiliyorsun kendine. Sovyet Rusya zamanında kuvvet antrenmanlarına çok fazla yatırım yapıldı. Çok fazla para harcadılar. Çünkü o zamanlar onların dünyaya güç gösterisi tamamıyla olimpiyatlarda ne kadar başarılı olduğuyla alakalıydı. Supplementler, antrenman modelleri üzerine ciddi bilimsel araştırmalar yapılıyordu. Zaten o dönemlerdeki en başarılı atletler de her zaman Sovyet Rusya'dan çıkıyordu. Olimpik liftleri ciddi anlamda domine ediyorlardı. Hani en yakın rakipleriyle aralarında ciddi fark vardı. Zaten günümüzde hala referans olarak gösterilen araştırmaların güç üzerine, kuvvet üzerine yapılan, kas gelişimi üzerine yapılan araştırmaların hepsi Sovyet Rusya dönemine dayanıyor. Ve onların atletleri üzerinde kullandıkları antrenman metotlarından bir tanesi de direnç bantlarıydı. Şöyle herhangi bir işte squat, deadlift ya da powerlifting'de bulunan bench press bu tarz hareketlere baktığın zaman en zayıf olduğun nokta hangisi? Hareketin alt kısmı, değil mi? İşte bench press'e baktığın zaman göğsüne kadar indirdiğinde en zayıf olduğun kısım göğsüne barın en yakın olduğu kısım. Squat'ta baktığında çömeldiğinde yere en yakın olduğun kısımda hareketin en zor kısmı, en çok zorlandığın kısım. Deadlift yine ağırlığı ilk yerden kopartma kısmı çok zor. Yukarı doğru kalktıkça kolaylaşıyor. Bench press'i yukarı doğru ittikçe kolaylaşıyor. Squat'ta ayağa doğru kalktıkça hareket kolaylaşıyor. E şimdi ne oluyor o zaman? Sen hareketin üst noktasında çok daha fazla ağır kaldırabilecekken alt noktada yeteri kadar güçlü olamayacağın için ortalama bir ağırlık seçiyorsun. Diyelim squat'ı ikiye bölelim. İşte hareketin yarısı üst kısmı, yarısı alt kısmı. Sadece yarım squat yaptığında 80 kiloya kadar squat yapabiliyorsun mesela. Ama full squat yaptığında maksimum 60 kaldırabiliyorsun. Çünkü hareketin alt noktasında yeteri kadar güçlü değilsin. Yani yeteri kadar güçlü değilsin dediğim zaten ne kadar ağırlık kaldırırsan kaldır. Her zaman hareketin üst noktası alt noktasından daha kolay olacak. Bench press'te de aynı şekilde, deadlift'te de aynı şekilde. Adamlar bunu direnç bantlarıyla daha da zorlaştırmaya çalışıyorlar. Nasıl? Direnç bandının çalışma sistemi neydi? Sen gerdirdikçe hareket zorlaşıyordu, değil mi? Şimdi deadlift'e baktığın zaman hareketin alt noktasında zayıfsın. Zaten direnç bandı da hareketin alt noktasında sana herhangi bir ekstra direnç uygulamıyor. Ama ağırlığı yukarı doğru kaldırdıkça direnç bandları barı aşağı çekiyor. E sen ağırlığı yukarı doğru kaldırdıkça hareket kolaylaşıyordu. Ama direnç bandı hareketi gittikçe zorlaştırıyor sana. Yani hareketin kolaylaşmasına müsaade etmiyor. Aynı şekilde squat'ta. Sen ayağa doğru kalktıkça direnç bandı barı daha da aşağı çekiyor. Hareket gittikçe zorlaşıyor. Yani bir nevi hareketi sana her noktada zor hale getiriyor. İşte direnç bandı olmadan herhangi bir ağırlığı kaldırdığında deadlift, squat, bench press ne oluyor? İşte en altta sana 100 kilo geliyorsa o ağırlık yukarı doğru kalktıkça 90, 80, 75'e kadar kolaylaşıyor. Tamam yine aynı ağırlığı kaldırıyorsun ama hareketin kolaylık seviyesinden bahsediyorum. Gittikçe kolaylaşıyor. Direnç bandını eklediğinde hareketin her noktasında ağırlığı %100 seviyede zorlaştırabilirsin kendini. Adamlar bunu keşfediyor. Bunu keşfettikten sonra zaten kaldırdıkları ağırlıklar inanılmaz derecede artmaya başlıyor. Bu sadece uyguladıkları metotlardan bir tanesi. İşte bir diğeri izometrik kasılmaları yapıyorlar. Bunu diğer bölümlerde de bahsetmiştim. Hareketin alt noktasında bekliyorlar. Güçsüz oldukları pozisyonları bekleyip orada kasılarak daha fazla kas lifini aktif etmeye çalışıyorlar. Tüm bu uyguladıkları metotlar onları yarışmalarda açık ara ileri taşıyor. Daha sonra işte demir perde indikten sonra Sovyet Rusya'da aldıktan sonra oradaki koçlar Amerika'ya yerleşmeye gidince o kapalı kutu olan işte dünyaya hiçbir sırrını açıklamayan Sovyet Rusya'nın bütün sırları dünyaya yayılıyor. Amerika Sovyet Rusya'da aldıktan sonra alanında iyi olan birçok insanı işte müzisyen, antrenör vesaire kendi bünyesine dahil ediyor ve kendi sporcularını, vatandaşlarını bu konularda bilgilendiriyor. Zaten günümüzde powerlifting ile alakalı en önde gelen isimlerden bir tanesi şirket olarak Westside Barbell. Bunlar da tamamıyla Sovyet Rusya'nın bu güç antrenman tekniklerini kullanarak popüler oldular. Direnç bantlarını bir diğer kullanan kişiler astronotlar. Garip gelebilir sana ama astronotlar uzaya çıktıklarında direnç olmadıkları için kas kütlelerini ciddi anlamda kaybediyorlar. Dolayısıyla uzaya çıkmadan önce yoğun bir antrenman periyoduna giriyorlar. E zaten hani astronotlar hani bilimin göbeğinde o adamların uyguladıkları metotlar büyük ihtimalle yani umuyoruz en işe yarayan en bilimsel metotlar ve antrenmanlarında direnç bantlarını aktif olarak kullanıyorlar. Zaten güç antrenmanlarında olimpik lifterlar olur, powerlifterlar olur. Kullanılan teknikler genellikle en doğru, en işe yarayan teknikler oluyor. Çünkü yarışmalarda çok objektif bir olay var. Ağırlığı kaldırıyorsan kazanıyorsun, kaldıramıyorsan kazanamıyorsun. Bu kadar basit. En ağır kaldıran kazanıyor. O yüzden uygulanan metotların işe yarayıp yaramadığı çok net bir şekilde, gözle görülür bir şekilde ortada. Ama vücut geliştirmeye baktığınız zaman birçok bireysel faktör devreye giriyor. Ve genetik özellikle devreye girdiğinde her şey değişiyor. Yani sen en iyi antrenman programını 3 farklı kişiye uyguladığında 3'ünde de farklı sonuçlar alabiliyorsun. Güç antrenmanındaki gibi değil. Bu yüzden vücut geliştirmede hani en iyi program diye bir şey söylemek çok zor. Kişiden kişiye uygulanan program değişiklik gösteriyor. Zaten bir de anabolik hormonlar işin içine girince sen ne kadar kötü antrenman programı takip edersen et, ne kadar tükenişe gidersen git, işte az yersen ye, vücuduna ekstradan testosteron aldığında bir şekilde sonuç alıyorsun. Bu yüzden vücut geliştirmecilerin kuvvet antrenmanlarıyla, kas gelişimiyle ilgili aslında söyledikleri tavsiyeler çok da senin işine gelmeyebilir. Bu noktada powerlifterların, olimpik lifterların antrenman programlamalarını ben çok daha doğru buluyorum. Çok daha bilimsel gerçeklere dayalı şekilde ilerliyorlar. Çünkü dediğim gibi günün sonunda hani biceps sıkarak yarışma kazanmıyorlar. Ne kadar ağır kaldırırlarsa o kadar iyi sonuç alıyorlar. Bu da aslında uygulanan metotların ne kadar işe yaradığını net bir şekilde ortaya koyuyor. Ya zaten baktığın zaman yani powerlifter, olympic lifter, güç antrenmanları vücut geliştirmeden çok daha öncesine dayanıyor. O yüzden bu alanlardan aldığınız tavsiyenin doğru olma ihtimali çok daha yüksek. Mesela işte olympic lifterlarda, powerlifterlarda herhangi bir yeni metot vesaire antrenman modeli deneneceği zaman top atletlerin üzerinde denemiyorlar. İlk önce takımdaki diğer işte biraz daha az iyi olan atletlerin üzerinde deneyip işe yarayan sonuç aldıkları metotları top atletlerin üzerinde deniyorlar. Yani kendi aralarında çok enteresan bir sistem var. Bilgi süzgeçten geçerek yani herhangi bir kanıt oluşturulduktan sonra piyasaya sürülüyor. Ama bodybuilding'de bu şekilde değil. Yani kulaktan duyduğun işte bak bu ilaç iyiymiş diyor. Adam bir yerden buluyor 18 yaşında steroid kullanmaya başlıyor. Deli gibi antrenman yapıyor. Önüne geleni yiyor. Ondan sonra erken yaşta birçok sağlık sıkıntısıyla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden vücut geliştirme dünyasında aldığınız tavsiyeleri iki kez düşünün. Ama günümüzde işte direnç bantları herhangi böyle bir spor salonuna, dumbbell'a, ekipmana ulaşımın yoksa erişimin olmadığında kullanabileceğin böyle basit yeni başlayanların kullandığı bir ekipman gibi tanıtılıyor piyasaya. Bir de işte hani sakatlıklarda vesaire kullanıldığı için hani böyle sanki düşen insanların kullandığı böyle basit bir antrenman modeliymiş gibi. Fakat olayın bununla hiçbir alakası yok. Direnç bantları düzgün bir şekilde antrenman programına eklendiğinde inanılmaz sonuçlar getirebilecek çok etkili bir ekipman. Daha önce hiç direnç bantlarını kullanarak antrenman yapmadıysan mutlaka böyle 3 hafta ile 6 haftalık süre boyunca sadece direnç bantlarını kullandığın bir antrenman programı takip etmeni tavsiye ederim. Güç kapasitenin, kas kapasitenin ne kadar arttığına inanmayacaksın. Hareketleri yaparken direnç bandını tutmak zor olabilir. Bununla ilgili Instagram'a bir tane video atmıştım. Türkiye'de Trend Yol'dan bulabileceğiniz, işte yurt dışında Amazon'dan vesaire bulabileceğiniz Cable Attachment diye, yani Cable Cross Attachment ya da Cable Machine Attachment Handle diye aradığınızda bulabileceğiniz basit bir ekipman. İşte hani normal chest fly yaparken tuttuğun handle'ı kancayla birlikte direnç bandına takıyorsun. Bu şekilde tutuşu çok daha kolaylaştırdığın için çok daha kalın direnç bantlarını çeşitli hareketlerde kullanabiliyorsun. Basit bir şekilde hareket etmeyen bir cisme tutturduğunda bandı, çekiş hareketi, itiş hareketi, işte biceps, triceps, her türlü kasını çalışabilirsin. Direnç bandı antrenmanı dediğinde aklına böyle hani diş ipiyle çalışılan çok hafif antrenmanlar gelmesin. Tıpkı dumbbell gibi. Hani sen dumbbell'ı 5 kiloyla da çalışabilirsin, 50 kiloyla da çalışabilirsin. Hareketin zorluğu tamamıyla kullandığın dirence bağlı. İzometrik kasılmalar da aynı şekilde işte. İzometrik kasılma deyince insanların aklına sadece plank ya da işte wall sit hareketleri geliyor. Ama izometrik kasılmayı birçok şekilde kullanabilirsin. Zaten 19. bölümde bunun detaylarından bahsettim. Çok fazla burada girmeyeceğim. Anlatmaya çalıştığım şey kısaca bir metodun ne kadar zor ya da kolay olduğu tamamıyla senin onu ne kadar iyi uyguladığınla alakalı. Fitness'ta kullanılan her ekipmanın işte dumbbell, barbell, kettlebell, ondan sonra TRX, vücut ağırlığı, işte direnç bandı, bunların hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Dolayısıyla hepsinin avantajlarını, dezavantajlarını kendi yararımıza kullanarak antrenman programımızda kullanıp fayda sağlayabiliriz. Sadece ne zaman, nerede, nasıl kullanmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Direnç bantlarının bir diğer eşsiz özelliği şu: sen bandı çektikçe bant zorlaşıyor ve direnç hiçbir zaman azalmıyor. Yani sen çektikçe o sana daha fazla direnç uyguluyor ve sen sürekli onu stabil tutmak durumundasın. Dolayısıyla kaslarına hareket boyunca kasılmasını öğretiyor aslında. Sen zaten dumbbell'la, barbell'la, kettlebell'le herhangi bir hareket yapıyorken de hareketin A noktasından B noktasına gidene kadar, seti bitirene kadar o gerginliği koruman gerekiyor. Ama serbest ağırlıkla kasları nasıl sıkman gerektiğini algılaman biraz zor. İster istemez böyle ekleme bindirebiliyorsun, işte yanlış formla yapabiliyorsun. Direnç bantla bunu yapmanın imkanı yok. Çünkü direnç bandı sürekli sana direnç uyguluyor. Etkiye tepki olarak senin kasların hareketin A noktasından B noktasına gidene kadar sürekli gergin olmak zorunda. Sana bunu çok güzel şekilde öğretiyor. İşte mesela row hareketi. Row hareketinde sırt kaslarını geliştiriyoruz değil mi? Sırtımıza derinlik katan bir hareket. İki önemli noktası var. Birincisi aşağıda, alt noktada iyice sırtımı esnetiyorum. En çok ihmal edilen. İkincisi de ağırlığı kendime doğru çektiğimde sırt kaslarımı izometrik olarak kasıp şöyle birkaç saniye beklemem gerekiyor. Omuzlarımı aşağıya ve geriye doğru aldım. İçten kasılma yaratıyorum. Daha sonra yavaşça bıraktım. Kas gelişimi tamamıyla senin ne kadar kas lifini aktif edebildiğinle alakalı. Dolayısıyla sadece ağırlığın kaslarını kasması değil, senin içten kasılma yaratman gerekiyor. Yani kaldırdığın ağırlıktan bağımsız olarak 10 kilo mu kaldırıyorsun, 50 kilo mu kaldırıyorsun, hiç önemli değil. Vücudunun 50 kiloda da 10 kiloda da belli bir gerginlikte kasılması gerekiyor ki sen olabildiğince fazla kas lifini aktif edebilirsin. Bunu öğrenmek biraz zaman alıyor. Yani sen ağır kilo kaldırdığında istemsiz olarak ağırlığa karşı kasların geriliyor, evet. Ama hafif kiloyla, 50 kiloyla kaldırdığın gerginliği yaratmayı öğrenmek vücudunda kas-zihin bağlantısı gerekiyor. Sinir sisteminin inanılmaz derecede gelişmiş olması gerekiyor. Kolay bir yetenek değil. Zaman alıyor biraz. Ama direnç bandıyla bunu spora yeni başlamış biri olsan bile yapman mümkün. Çünkü sürekli sana hatırlatıyor. Yani dumbbell gibi değil. Dumbbell'da konuştuğumuz gibi hareketin bütün noktalarında direnç aynı. Ama direnç bandında Bant uzadıkça gerginlik artıyor. Dolayısıyla senin daha da gerilmen, daha da sabitlemen gerekiyor kendini. İşte tam olarak bu yetenek, kaslarını içten kasabilme yeteneği, eklemlerini sabit tutabilme yeteneği, vücut geliştirmede kas gelişimi için en önemli yeteneklerden bir tanesi. Zaten izometrik kasılmaları bu kadar değerli kılan şey de bu. Ve direnç bantları bunu sana çok güzel öğretecek. Bir diğeri, direnç bandıyla yaptığın herhangi bir harekette, özellikle negatif kısmında, yavaş hareket etmek zorundasın. Bandı hızlı bir şekilde bırakamazsın. Bıraktığında bant seni kontrol edecek. Çok hızlı bir şekilde seni kendine doğru çekecek. O yüzden aslında ağırlığı, direnci nasıl kontrol etmen gerektiğini de sana öğretiyor. Herhangi bir hareketi ele aldığımızda kasın pozisyonuna bakalım. İşte biceps curl'u düşünürsen. Kolumu açtım. Hareketin A noktası. Kolumu kapattım. Kasımı sıktım. Hareketin B noktası. Şimdi ben bu açıda A ile B noktasının arasındaki hareket açısında kası ne kadar iyi esnetebilirsem, esnetirken de hareketin negatif kısmı ne? İşte B'den A'ya gidiyorken, pozitif kısmı da A'dan B'ye gidiyorken. Genellikle herkesin yaptığı şey, hareketin pozitif kısmında, yani kollarımı yukarı doğru kaldırıyorken harekete odaklanıyorum, kaslarımı kasmaya çalışıyorum. Ama sanki ağırlığı indirirken o harekete böyle bir mola vermişim, hareketin sadece ilk kısmını önemsiyormuşum gibi davranıyorum. Aşağı hiçbir direnç uygulamadan indiriyorum, yukarı kaldırırken tekrar ağırlık zaten yer çekiminden dolayı direnç uyguluyor. Tekrar kendimi zorluyorum. İndirirken, lap diye indiriyorum, yukarı kaldırırken tekrar. Yani hareketin aslında verimini %50 düşürmüş oluyorsun bu şekilde. Negatif kısmı hareketin en önemli kısımlarından bir tanesi. Kas lifleri negatif kısmında birbirinden uzaklaştığı için daha kırılgan hale geliyor. Kasa en fazla zararı verdiğin kısım aslında o kısım. Aynı zamanda kasın en güçlü olduğu kısım hangisi? Hareketin işte B noktası, biceps curl ile alacak olursak üste geldiğin kısım. Kas lifleri iyice birbiri üzerine gelerek güçlü şekilde kasılıyor. Bicepsin top şeklini alıyor değil mi? Kasların en güçlü olduğu pozisyon bu. Dolayısıyla bu pozisyonda uyguladığın direnci arttırabilirsin kasa. Çünkü kas bu pozisyonda daha fazla direnci tolere edebilecek seviyede. Ama negatif kısmında kas lifleri birbirinden uzaklaştıkça bu tolerans azalıyor. En ufak bir stres bile kasa ciddi anlamda zarar verebiliyor. Şimdi bunun avantajları var, dezavantajları var. Eğer kaslarına zarar vermekte zorlanan bir adamsan, yani negatifleri hiçbir şekilde umursamayan, hızlı bir şekilde indiren bir adamsan, bu negatif kısma dikkat ettiğinde, yavaş şekilde kaslarını kasarak, gerdirerek indirdiğinde kas gelişiminin inanılmaz derecede arttığını göreceksin. Bunu biceps curl'dan örnek veriyorum ama aynı şekilde bench press. Bench press'te ağırlığı göğsüne indiriyorken kontrol edip 2 saniye, 3 saniye vakit geçirmen kas gelişimini olumlu yönde etkileyecek. Ama şimdi bir de dezavantajı da şu, sürekli haftada 5 gün, 6 gün antrenman yapan biriysen, negatif tekrarları bu kadar fazla uzatman kaslarına daha da zarar vereceği için senin iyileşme sürecini daha da uzatacak. İşte direnç bantları tam olarak bu noktada devreye giriyor. Diyelim sen göğsünü haftada 4 gün çalışıyorsan, 2 gün serbest ağırlıkla çalışıp 2 gün bantla çalıştığında bu zararı ciddi anlamda azaltmış olacaksın. Neden? Çünkü direnç bantlarının çok eşsiz bir özelliği var. Kasa çok fazla zarar vermeden kasa aktif edebiliyor. Çünkü ne dedik? Bant gerildikçe hareket zorlaşıyor, direnç artıyor değil mi? İşte biceps curl'ü düşünürsen yine, yukarı doğru kalktıkça banttaki gerginlik artıyor. İlk başta 10 kilo ile başladım diyelim, 20, 30, 40, 50 kiloluk dirence kadar çıktı. Yukarıda benim zaten en güçlü olduğum pozisyondu. Kasımın dirence en fazla maruz kalabileceği pozisyondu. Dolayısıyla 50 kilo tam da istediğim gibi. Bantın zaten bana en fazla direnç uyguladığı kısım da benim kaslarımı konsantrik olarak kastığım kısım. Aşağı doğru indikçe de direnç gittikçe azalıyor. 50, 40, 30, 20 şeklinde. Dolayısıyla negatif kısmında kaslarıma zarar verme ihtimalim azalıyor. Bu şekilde hem kaslarımı aktif etmiş oluyorum hem de zarar vermemiş oluyorum. Bu yüzden direnç bantlarını aslında antrenmanlarında kaslarına zarar vermeden volümü arttırmak için kullanabilirsin. Aynı şekilde eklemlerin bundan zarar görmeyecek. Hani bana direnç bantlarının dışında bir ekipman söyle ki direnci arttırdığımda eklemlerim daha da zarar görmesin. Bar, dumbbell, direnci arttırmak için kasa daha fazla yük yüklemen için ağırlığı arttırman gerekiyor. Ağırlığı arttırdığında da eklemlerin bu sefer daha fazla stres altına giriyor. Ama direnç bantlarına baktığında direnç bantındaki direnci arttırsan bile eklemlerine hiçbir şekilde stres binmiyor. Bu anlamda gerçekten çok eşsiz, antrenmanlarınızda mutlaka uygulamanız gereken çok güzel bir ekipman. Sana kaslarına zarar vermeden antrenmanlarının yoğunluğunu arttırmana imkan sağlıyor. İşte 26. bölümde bahsetmiştik ya tükenişe gitmenin kas gelişimine zararlı olabileceğinden. Direnç bantlarıyla tükenişe gidebilirsin. Çünkü kasını en fazla zorladığın kısım kasın en güçlü kısmı olacak. Ve negatif kısmında dediğim gibi direnç gittikçe azaldığı için kasların serbest ağırlık kadar zarar görmeyecek. Eklemlerin çok fazla strese maruz kalmayacak. İstediğin kadar set tekrar yapabilirsin, arttırabilirsin direnç bandıyla antrenman yaptığında. Aynı antrenmanı 3x15 biceps curl yapıyorsun serbest ağırlıkla bar ya da dumbbellla yaptığında ertesi gün kas ağrısı hissederken direnç bandıyla yaptığında aynı set aynı tekrarı hiçbir şekilde hiçbir şey hissetmeyeceksin ertesi gün. Bu dezavantaj gibi görünüyor ama dediğim gibi bunu avantaja çevirebilirsin. Yani haftanın belli günlerinde barla, dumbbellla antrenman yaparak kaslarına zarar verip diğer günlerinde direnç bantlarıyla kasa kan pompalayıp aktive edip zarar vermeden kastaki antrenman yoğunluğunu bu şekilde arttırabilirsin. Gelişimin de dolayısıyla bundan olumlu yönde etkilenecektir. Yine yana açış hareketine baktığımız zaman mesela dumbbell yana açış. Dumbbellları kaldırdın yana doğru. Laps diye indirdin. Omuzların sadece hareketin %50'sinden fayda gördü. Aynı şekilde işte squat'ta en önemli pozisyonlardan bir tanesi dizlerin dışa doğru dönmesi, çömeldikçe dizlerinin yanlara doğru açılması. Dizine taktığın direnç bandı sana bunu çok güzel şekilde öğretiyor. Çünkü bant dizlerini içe doğru çekiyor etki. Sen tepki olarak dizlerini dışa doğru açıyorsun. Bu şekilde glüt kasların, kalça kasların çok daha iyi aktif olmuş oluyor. Bantı kullanabileceğin birçok hareket var. Yani burada birkaç tanesinden örnek vermeye çalışıyorum. Overhead press'i düşünürsen mesela başının üzerinde bantla pres yaptığında özellikle yukarı kalktıkça bantın uygulayacağı direnç daha da artacağı için stabile etmek zorlaşacak. Onu sabit tutmak çok zorlaşacak. Omzunu çevreleyen en ufak kas bile aktif olacak. Bu şekilde bantı kullanmadan dumbbellla, barbellla omuz pres yaptığında çok daha ağır kilo kaldırabildiğini göreceksin. Çünkü o stabilizasyondan sorumlu olan mikro kaslar direnç bandıyla antrenman yaptığında gelişecek, güçlenecek. Sen dumbbell ya da barbellı başının üzerinde kaldırdığında çok daha stabil bir şekilde A noktasından B noktasına boşlukta kontrollü bir şekilde hareket ettirebileceksin. Spora yeni başlayan bir insan herhangi bir hareketi, squat, deadlift, bench press hiç fark etmez, biceps curl. 4 set 10 tekrar yaptığındaki aldığı aktivasyonla yıllardır spor yapan bir adamın aynı hareketi sadece bir set yaparak aldığı aktivasyon hemen hemen aynı. Hatta bu adamın alacağı aktivasyon bir setle çok daha fazla olabilir. Sebebi şu, bir hareketi ne kadar fazla pratik yaparsan sinir sistemin o hareketin açısını o kadar iyi öğreniyor. Ne zaman kasılması gerektiğini, ne zaman rahatlaması gerektiğini ezberlemiş durumda. Bu yüzden aslında kas gelişimini arttıran en önemli şeylerden bir tanesi de senin ne kadar pratik yaptığın. Direnç bandı da kaslarına zarar vermeden sana çok fazla pratik yapma imkanı sağlıyor. Hangi harekette iyileşmek istiyorsan deadlift, squat, bench press, direnç bandını kullanarak o hareketi tekrar ettiğinde sinir sistemin bu hareket açısını çok iyi şekilde öğrenmiş olacak. Sen serbest ağırlığa geçtiğinde belli bir hafta direnç bandıyla antrenman yaptıktan sonra ya da dinlenme günlerinde aralarda direnç bandıyla iyileştirmek istediğin ya da geliştirmek istediğin kas gruplarına yönelik hareketleri pratik yaptığında kas gelişiminin ne kadar hızlı bir şekilde arttığını göreceksin. İşte o kas-zihin bağlantısı dediğimiz olay zaten bu. Sadece düşünerek bile kaslarını aktive edebilme. Bu konuda ne kadar iyileşirsen vücudundaki kas kütlesini koruma, yeni kas kütlesi ekleme o kadar kolaylaşacaktır. Spor salonundaki hareketlerin hepsini bir yetenek olarak düşün. Yani bunların hepsi tıpkı bir yumruk atma gibi, üçlük sallama gibi ya da bir enstrüman çalma gibi ayrı ayrı yetenekler. Sen mesela bir enstrümanda iyileşmek için ne yapıyorsun? Aynı notaları tekrar tekrar pratik yapıyorsun değil mi? Sinir sisteminin buna alışması gerekiyor. O nörolojik bağlantının vücutta, beyinde oluşabilmesi için bol bol pratik yapman gerekiyor. Aynı şekilde iyi yumruk atabilmen için sen boks antrenmanlarına gittiğinde her antrenmanda sana farklı bir yumruk çeşidi göstermiyorlar. Yumruk çeşitleri belli, 3-4 tane yumruk çeşidi var. Ne yapıyorsun? Bol bol pratik. Daha hızlı olmaya çalışıyorsun. Farklı senaryolarda o pozisyonları pratik yapıyorsun değil mi? Aynı şekilde deadlift, squat, bench press bu hareketlerin hepsi bir yetenek. Senin bol bol pratik yapman gerekiyor. Ne kadar çok pratik yaparsan vücudun o hareketi o kadar iyi öğrenecek. İşte az önce anlattığım kas aktivasyon örneği tamamıyla bir boksörün mesela birine yumruk attığını düşün. Tek yumrukta indirir değil mi? Ama bilmeyen bir insan 5-6 yumruk atsa belki hiçbir şekilde karşı tarafa zarar veremez. Yani burada ne kadar set yaptığının bir önemi yok. Belli bir noktaya kadar önemi var. Senin ne kadar etkili yaptığın o setleri, kaslarını ne kadar iyi aktive ettiğin kas gelişiminde çok büyük rol oynuyor. Bu yüzden bol pratik yapman için kaslarına zarar verebileceğin belli bir yoğunluk var. Her hafta yediğin yemek, uyuduğun uyku, antrenman geçmişin, genetiğin, bunlar sana belli ölçüde kendini zorlaman için imkan tanıyor. Direnç bantlarıyla kaslarına zarar vermeden bol bol pratik yaparak kas zihin arasındaki bağlantıyı, sinir sistemini güçlendirebilirsin. Özellikle yeni öğrendiğin hareketlerde ben bunu çok kullanıyorum. Spora yeni başlamış insanları çalıştırırken onlara yeni bir hareket öğreteceksem mutlaka direnç bandıyla o hareketin açısını tekrar etmeye çalışıyorum. Çünkü yeni başlayanların en çok hata yaptıkları şeylerden bir tanesi bilinçsiz bir şekilde çok hızlı hareket ediyorlar. Vücutlarıyla kaslarıyla bağlantı kuramıyorlar. Fakat amacımız bizim işte 3 set 10 tekrar yapmak değil. Ne kadar tekrar yaptığının, set yaptığının hiçbir önemi yok kası aktive edemedikten sonra. O yüzden yavaş kaslarınla bağlantı kurarak, gerginlik oluşturarak düzgün formla hareket etmen gerekiyor. Direnç bandı da sana bunu çok güzel şekilde öğretecek. Dediğim gibi sen hızlı bir şekilde bırakamayacaksın. Çok gergin olduğu için band sana nasıl yavaş hareket etmen gerektiğini, hareketin üst noktasında kaslarını nasıl gergin, izometrik kasılmaları yapman gerektiğini etkili bir şekilde öğretecek. Aynı zamanda tetik antrenmanlarından bahsetmiştim. 3. bölümde kas gelişimini hızlandırmak için uygulayabileceğin antrenman metotlarında. Tetik antrenmanları neydi? Kasa zarar vermeden kan pompalama antrenmanlarıydı. Direnç bantları bunu yapmak için mükemmel. Diyelim bir bacak antrenmanı yaptın, göğüs antrenmanı yaptın, kasların ertesi gün ağrıyor ya da yorgun. Direnç bantlarıyla kasa zarar vermeden çok hafif kan pompaladığında, o kandaki besinleri kasa aktardığında toparlanmayı hızlandıracaksın. Dolayısıyla kas gelişiminde bundan olumlu yönde etkilenecek. Yani bu direnç bandının kasa çok fazla zarar vermemesi böyle bir zayıflık gibi görünse de aslında çok büyük bir avantaj olarak kullanabilirsin bunu kendine. Çünkü kasına zarar verebileceğin belli bir kota var. O kotayı geçtiğinde faydadan çok zarar getiriyor antrenman yapmak sana. O kotayı serbest ağırlıkla doldurup üzerini direnç bandıyla tamamlayabilirsin. Bu şekilde ne olmuş oluyor? İşte sen göğsün için, bacağın için işte 15 set, 20 set yapabiliyorsan haftalık toplamda direnç bantlarıyla bunu 20'lere, 30'lara, 35'lere kadar çıkarabilirsin. Antrenmanın yoğunluğunu kasa çok fazla zarar vermeden arttırmana imkan sağlıyor. Ne oluyor? Daha fazla set, daha fazla tekrar yaptığında o hareketi vücuduna daha iyi öğretmiş oluyorsun. Kas zihin bağlantın daha çok güçleniyor. Sinir sistemin daha fazla gelişiyor. Dolayısıyla güç kapasiten, kas kapasiten, antrenman, atletik performansın bundan olumlu yönde etkilenecek. Bunun yan etkisi olarak da zaten yağ yakımın doğrudan hızlanacak. Aynı zamanda çok fazla tekrar yapman demek senin ekstra kalori yakman anlamına geliyor. Yağ yakımına bu anlamda da katkı sağlamış oluyor. Direnç bantları aslında tam olarak da bu noktada çok fazla rağbet görmüyor. İşte hani etkisiz bir araç. Neden? Çünkü çalışıyorum. Ertesi gün kas ağrısı hissetmiyorum. Zaten kas ağrısının kas gelişimi için belirleyici rol oynamadığından defalarca önceki bölümlerde bahsettim. Fakat böyle bir genel algı herkese satıldığı için herkesin inanç sistemi işte ben ne kadar ağır çalışırsam, ertesi gün ne kadar kas ağrısı hissedersem o kadar iyi antrenman yaptım anlamına geldiği için direnç bantlarıyla antrenman yapmak istemeyebilirsin. Fakat bu bölümde konuştuklarımızı dikkate aldığında kas gelişimini, güç kapasitesini arttırıp yağ yakımını hızlandırman içten bile değil. Bazen istediğin şeylerle ihtiyacın olan şeyleri iyi ayırt etmek gerekiyor. Senin istediğin şeyler genellikle işte egonun sana dikte ettiği şeyler. İşte daha ağır kaldır, kendini daha fazla zorla. Spor salonundakilere daha güçlü görün vesaire. Ama senin ihtiyacın olan şey aslında volümü düşürüp daha az kasa zarar verip daha fazla dinlenme, daha fazla yürüyüş, kan dolaşımını hızlandırma gibi şeyler olabilir. Bu yüzden ihtiyaçlarla istekleri iyi ayırt etmek lazım bu noktada. Her şeyden önce bu kasa tamamıyla yeni bir sinyal gönderiyor. Zaten antrenman programlamasında her zaman vücudumuzun çok önemli bir yeteneğinin varlığından bahsediyorum. Adaptasyon yeteneği. Senin yaptığın antrenmana vücudun hızlı bir şekilde adapte oluyor. Dolayısıyla aldığın sonuç aynı antrenmanı yapmaya devam ettikçe azalıyor. Zaten Defi Performans'ta sizle paylaştığım antrenman programında da programın her 3 haftada bir değiştiğini göreceksin. Vücudumuzun ona uyguladığımız stresten maksimum faydayı alıp adapte olduktan sonra başka bir adaptasyon sinyaline, daha sonra tekrar değiştirerek sürekli platoya uğramadan gelişmesine katkı sağlıyoruz bu şekilde. Direnç bantları da aynı bu şekilde senin kaslarına gönderebileceğin çok farklı bir sinyal. İşte ne demiştik? Hareketin temposunu değiştirebilirsin, dinlenme süreleriyle oynayabilirsin, hareketin çeşidini değiştirebilirsin, set sayıları, tekrar sayıları kaldırdığın ağırlıklarla oynayabilirsin. Bunların hepsi farklı sinyaller kasa gönderdiğimiz. Aynı zamanda direncin çeşidi de farklı bir sinyal. İşte direnç bantlarının ne kadar eşsiz, dumbbell'lardan, serbest ağırlıklardan ne kadar farklı olduğundan bahsettik. O yüzden antrenman programınızı belli aralıklarla değiştirmek istediğinizde bantları bu şekilde kullanmanız size fayda sağlayacaktır. Evet arkadaşlar, ister bu spora yeni başlamış birisi olun, ister yıllardır ağırlık antrenmanı yapan birisi olun, direnç bantlarını antrenmanlarınızda anlattığım metotları dikkate alarak kullanabilirsiniz. Yüzyıllardır olimpik lifterlardan, powerlifterlardan tut, işte spor sakatlıklarında astronotların bile kullandığı bu etkili ekipmandan alacağınız birçok fayda var. Her ekipmandan olduğu gibi. İşte daha önce dumbbell'ı, barbell'ı kıyasladık, makinaları, serbest ağırlıkları kıyasladık. Direnç bandı da kas gelişimi için, yağ yakımı için, güç kapasitemizi arttırmak için kullanabileceğimiz bir diğer ekipman. Anlattığım detaylara dikkat ederek mutlaka direnç bandının bu faydalarından yararlanın. Siz de daha önce direnç bandlarını kullandınız mı? Nasıl sonuçlar aldınız? Ya da aklınıza gelen direnç bandını kullanabileceğiniz yaratıcı yöntemler varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu haftalar diliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.